Merhaba, ben Yusuf. Neen Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Eric A. Meyer imzalı CSS The Definitive Guide. Üçüncü baskısında CSS 2. Binoculars dünyasını ayrıntılı biçimde açıklayan, teknik başvuru niteliğinde bir web geliştirme kitabıdır. Metin ağırlıklı bu sürüm, bir sayfanın yalnızca nasıl göründüğünü değil, tarayıcının stil kurallarını hangi sırayla yorumladığını da ele alır. Kitabın temel amacı, HTML yapısından ayrı duran sunum katmanını tutarlı, denetlenebilir ve yeniden kullanılabilir kurallarla kurmayı öğretmektir. Meyer, seçicilerden kalıtıma, kutu modelinden akış düzenine kadar CSS'nin birbirine bağlı parçalarını tek tek inceler. Özellikle özelliklerin hesaplanan değerleri, çakışan kurallar ve tarayıcı düzenleme mantığı üzerinde durur. Bu nedenle hızlı bir tasarım ilhamı kaynağından çok, neden belirli bir sonucun ortaya çıktığını anlamaya yarayan yoğun bir kaynak olarak okunmalıdır. Üçüncü baskı 2006 tarihli olduğundan güncel CSS modüllerinin çoğunu kapsamaz. Buna rağmen klasik CSS düzeninin temellerini, eski sistemlerle çalışan siteleri ve tarayıcı davranışının kök mantığını öğrenmek için önemini korur. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak seçiciler, kalıtım ve basamak sistemiyle kural önceliğini çözmek. Kitabın merkezindeki konulardan biri, aynı öğeye birden fazla stil kuralı ulaştığında tarayıcının hangisini uyguladığını açıklayan basamak sistemidir. Meyer, etiket, sınıf, kimlik, öznitelik ve ilişki temelli seçicileri yalnızca söz dizimi olarak vermez. Bu seçicilerin belge yapısıyla nasıl eşleştiğini, seçicinin özgürlüğünün neden sonuç üzerinde etkili olduğunu gösterir. Böylece bir kuralın çalışmıyor görünmesinin çoğu zaman CSS hatası değil, daha güçlü bir seçicinin ya da daha sonraki bir bildirimin etkisi olduğu anlaşılır. Kalıtım konusu da bu çerçevenin parçasıdır. Yazı tipi veya renk gibi bazı değerler üst öğeden alt öğeye geçebilirken kenar boşluğu ve çerçeve gibi değerler genellikle geçmez. Bu ayrım, gereksiz tekrarları azaltan küçük ama düzenli stil dosyaları kurmak açısından önemlidir. Kitap, varsayılan değerler, yazar kuralları ve kullanıcı tercihleri arasındaki ilişkiyi de ele alır. Özellikle erişilebilirlik bakımından, kullanıcının kendi stil tercihlerinin tamamen ezilmemesi gerektiği fikri değerlidir. Bu bölümün asıl katkısı, deneme yanılmayla yazılan kuralları, önceliği hesaplanabilir ve hata ayıklanabilir bir sisteme dönüştürmesidir. İkinci olarak, kutu modeli ve görsel biçimlendirme, sayfa düzeninin temel hesabı, CSS The Definitive Guide, sayfadaki her öğeyi içerik alanı, iç boşluk, çerçeve ve dış boşluktan oluşan bir kutu olarak ele alır. Bu yaklaşım, genişlik ve yüksekliğin ekranda görünen toplam alanla her zaman aynı şey olmadığını açıklar. Örneğin tanımlanan bir genişliğe iç boşluk ve çerçeve eklendiğinde öğenin kapladığı alan büyür. Meyer bu hesabı taşma, hizalama ve beklenmedik satır kaymaları gibi pratik sorunların kaynağını göstermek için kullanır. Kitap ayrıca blok ve satır içi kutuların farklı davranışlarını inceler. Blok öğeler normal akışta yeni satırdan başlarken satır içi öğeler metnin ritmine katılır. Ancak satır yüksekliği, dikey hizalama ve değiştirilen öğeler gibi ayrıntılar, bu basit ayrımın pek çok istisnası olduğunu gösterir. Normal akışın iyi anlaşılması, konumlandırma veya kayan öğeler gibi daha karmaşık tekniklere geçmeden önce gereklidir. Çünkü bu teknikler varsayılan düzen davranışını değiştirir. Kitabın teknik değeri burada belirgindir. Görsel sonucu tarif etmek yerine tarayıcının kutuları oluşturma ve yerleştirme sürecini açıklar. Oker böylece bir düzen hatasına tek tek özellik eklemek yerine sorunun boyut hesabından mı, akıştan mı yoksa kutu türünden mi doğduğunu ayırt edebilir. Üçüncü olarak kayan öğeler ve konumlandırma ile normal akışın kontrollü biçimde değiştirilmesi üçüncü baskının güçlü bölümlerinden biri. Uzun süre klasik web sayfası düzenlerinin ana araçları olan kayan öğeler ve konumlandırmadır. Float özelliği, bir kutuyu normal akışın kenarına taşırken metnin ve diğer satır içi içeriğin onun çevresinden akmasına izin verir. Meyer, bu davranışın sütun hissi veren düzenler, görsel yanına yerleşen metinler ve eski tasarım kalıpları için nasıl kullanıldığını açıklar. Aynı zamanda kayan öğelerin ebeveyn yüksekliğini görünüşte kaybettirmesi gibi bilinen sorunları da anlaşılır kılar. Clear kavramı, sonraki içeriğin kayan öğelerin yanına mı yoksa altına mı geleceğini belirlediği için bu düzenlerin tamamlayıcı unsurudur. Konumlandırma ise statik, göreli, mutlak ve sabit davranışlar arasındaki farklara dayanır. Göreli konumlandırma, öğenin normalde kapladığı alanı koruyarak görsel yerini kaydırır. Mutlak konumlandırma ise uygun bir kapsayıcıya göre hesaplanabildiğinden öğeyi normal akıştan ayırır. Bu farkı bilmemek, özellikle üst üste binen içeriklerde kırılgan sonuçlar üretir. Kitap, bu yöntemleri sihirli yerleştirme komutları gibi sunmaz. Her yöntemin referans noktası, belge akışı ve diğer öğeler üzerindeki etkisini açıklayarak dönemin CSS düzenlerini bilinçli biçimde okumaya ve bakımını yapmaya yardımcı olur. Dördüncü olarak, renkler, arka planlar. Kenarlıklar ve tipografiyle sunum katmanlığını kurmak, meğer CSS'nin yalnızca yerleşim aracı olmadığını, okunabilirlik ve görsel hiyerarşi kuran kapsamlı bir sunum dili olduğunu gösterir. Renk, arka plan, kenarlık, ana hat ve boşluk özellikleri ayrı ayrı basit görünse de birlikte bir öğenin algılanan sınırını ve sayfadaki ağırlığını belirler. Arka planların varsayılan olarak hangi alana çizildiği, tekrar eden görsellerin nasıl konumlandığı ve çerçeve ile ana hattın yerleşime farklı etkileri olduğu gibi ayrıntılar tutarlı arayüz üretiminde önem taşır. Yazı tipi ve metin bölümleri de CSS'nin belge anlamını değiştirmeden okunabilirliği iyileştirme amacını destekler. Yazı ailesi seçimi, boyut, satır yüksekliği, harf aralığı, metin hizası ve dekorasyonlar farklı ekranlarda metnin anlaşılmasını doğrudan etkiler. Kitap, mevcut yazı tiplerinin kullanıcı sistemine bağlı olabileceğini dikkate alan geleneksel yazı tipi yığınlarını açıklar. Liste biçimlendirme ve üretilen içerik de bu kapsamda değerlendirilir. CSS ile işaretçilerin görünümü değiştirilebilir, bazı görsel etiketler belgeye ek HTML koymadan oluşturulabilir. Ancak bu imkan, içeriğin anlam taşıyan bölümünü sadece görsel amaçla CSS içine saklamamak gerektiğini de düşündürür. Kitabın yaklaşımı, süsleme ile yapıyı ayırır. Bu ayrım, bakım kolaylığı, tutarlı marka dili ve erişilebilir belge düzeni için temel bir ilkedir.
Son olarak CSS 2.
UN kapsamının gücü ve güncel web standartları karşısındaki sınırı bu kitabı doğru konumlandırmak için 3. baskının tarihini göz önünde bulundurmak gerekir. Eser 2003 yılında yayımlandı ve odağı CSS 2.1'dir. Bu nedenle güncel projelerde yaygın olan esnek kutu düzeni, grid düzeni, özel özellikler, konteyner sorguları, modern animasyonlar ve yeni renk sistemleri bu baskının öğretim kapsamının dışındadır. Okur, kitabı çağdaş CSS'nin tek başına yeterli bir el kitabı olarak kullanmamalıdır. Buna karşılık sınırı kitabın değersiz olduğu anlamına gelmez. Güncel özellikler de seçici eşleştirme, basamak, kalıtım, değer çözümleme, kutu modeli ve normal akış gibi daha eski temel ilkelerin üzerinde çalışır. Mayer'in ayrıntılı açıklamaları bugün bir tarayıcı geliştirici aracında görülen hesaplanmış stilleri ve kutu boyutlarını yorumlamak için hala yararlıdır. Kitap ayrıca eski kurumsal siteler, uzun ömürlü içerik yönetim sistemleri ve geçmişten devralınmış stil dosyalarıyla çalışırken özel bir pratik değer taşır. Bu tür kod tabanlarında float, mutlak konumlandırma ve klasik tablo düzeniyle karşılaşmak olağandır. En verimli okuma biçimi, kitabın temel mantığını güncel standart belgeleri ve modern CSS kaynaklarıyla birleştirmektir. Böyle bir kullanım, hem tarihsel teknik borcu anlamayı hem de yeni araçların hangi eski sınırlara yanıt verdiğini kavramayı sağlar. Sonuç olarak, CSS The Definitive Guide 3. baskı, CSS'ye yeni başlayan birinin kısa sürede modern arayüz üretmesini sağlayacak hafif bir eğitim kitabı değildir. Daha çok, CSS'in temel davranışlarını, yüzeysel ezber yerine nedenleriyle öğrenmek isteyen web geliştiricileri, tasarımcılar ve eski projelerin bakımını yapan teknik ekipler için uygundur. HTML ve temel stil kuralları hakkında ön bilgiyle okunduğunda seçici çatışmaları, beklenmeyen boşluklar, taşan kutular ve konumlandırma sorunları gibi günlük hataları daha sistematik çözme becerisi kazandırır. Kitabın pratik getirisi hazır kod parçalarını çoğaltmak değil, tarayıcının düzen motoruna dair sağlam bir zihinsel model kurmaktır. Benzer kaynaklardan ayrıldığı nokta da budur. Pek çok CSS kitabı belirli bir tasarımın nasıl yapılacağına odaklanırken meğer kuralların etkileşimini, istisnalarını ve hesaplama mantığını geniş bir başvuru düzeni içinde işler. Bu derinlik kitabı yavaş ama kalıcı öğrenme için değerli kılar. Bununla birlikte 2006 tarihli kapsamı açık bir sınırlamadır. güncel bileşen tabanlı arayüzlerde esnek kutu, grid, değişkenler ve duyarlı sorgular için ek kaynak gereklidir. En uygun yaklaşım. Bu eseri CSS 2. Unitomerleri ve klasik düzen teknikleri için kullanmak, modern modülleri ise güncel belgelerle tamamlamaktır. Böyle okunduğunda kitap, eski bir teknik metin olmanın ötesinde CSS'nin bugün de geçerli olan temel mantığını açıklayan güçlü bir referans niteliği taşır. Destek olmak isterseniz Eric A. Meyer kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.